İklim için bir iklim adaleti güncesi.
Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması.
Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil.
Merhabalar, Bir İklim İçin programında daha birlikteyiz. Destekçilerimiz Suna Su Aksoy ve Suna Tüfekçi başına çok teşekkür ediyoruz. Bugün Ömer Madra ve Murat Can Tombil yok ama bir stüdyo konuğum var. Kerem Ali Boyla, ekolog uzman kendisi. Uzun süredir doğa koruma hareketinin de içinde. Bugün Kerem'le Türkiye'nin doğasında neler oluyor biraz onu konuşacağız. Kendisi... Çünkü buna hakim birisi, kuş gözlemcisi, kelebekleri biliyor, ağaçları biliyor. Bir sürü alanda doğayı izliyor, takip ediyor. Bugüne kadar hep böyle global raporların Türkiye'ye yansımalarını konuştuk. Şimdi birebir Türkiye'de ne oluyor konuşacağız, sahada ne oluyor konuşacağız. Emin olun bunlar çok daha enteresan şeyler olacak. Hoş geldin Kerem.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şimdi öncelikle üreyen kuş atlasından başlamak istiyorum. Yakın zamanda tamamladınız bu çalışmayı. Ne kadar sürdü çalışma?
5 yıllık bir projeydi bu. Hı hı. 2013'te başladık. 2018'e kadar gitti. Bu yıl 2019'da da Türkçe raporu çıkardık.
Türkiye'yi karış karış taradınız bu rapor için. Oldukça etkileyici bir çalışma. Bu şu açıdan çok önemli. İklim değişikliğinin buzları erittiğini, havayı ısıttığını biliyoruz ama hakikaten Anadolu'da canlılar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu bilmiyoruz. Bu açıdan kuşlar çok önemli canlılar. Doğanın erken uyarı sistemi gibi biraz çalışıyor. Onların sayısındaki artış, azalış durumlarını izlemek önemli veriler sunuyor. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum sana Kerem. Bu elde ettiğiniz çalışmanın verileri bize neyi gösteriyor? Kuşlar bize neyi söylüyor Anadolu'nun doğasına ilişkin? Nereye gidiyoruz?
Olur. Ve biraz kısaca bir atlası özetleyeyim.
Lütfen.
Atlas bir envanter çalışması metodolojisi. Burada bir tepsi, börek gibi düşünebiliriz Türkiye'yi.
Tamam.
Tepsiyi alıp ne yapıyoruz böreği yemek için? Eşit boydaki karelere kesiyoruz. Biz de Türkiye'yi eşit boyda karelere kestik. Bir börek tepsisinde duran hamur yığını gibi. Ve her bir kareyi belirli metotlarla ziyaret ettik. Elbette bu karelerin boyu büyük. Türkiye çok büyük bir ülke. Ama bir örnekleme metodolojisi var ve bu iyi kötü işe yarıyor. Hı hı. Bu şekilde değişik yerlerde örnekleme yapınca Türkiye'de yuvalayan yaklaşık bir 320 tür var. Her bir türün kare sayımızda 375 civarında. Bu 375 karenin hangilerinde yuvaladığını, hangilerinde yuvalamadığını ortaya çıkardık. Hı hı. Şimdi bu şeye de benziyor biraz, fotoğraf çekmeye benziyor. Örnek veriyorum, Güneydoğu'yu seven bir kuş var, hı hı. Kum kekliği. Kum kekliğinin fotoğrafına baktığımızda piksellerin, yani koyu piksellerin Güneydoğu bölgesinde yoğunlaştığını görüyoruz. Hı hı. Ama bir mesela kınalı kekliğe baktığımızda, ülkenin diğer kalanın yaklaşık her tarafında kınalı keklik var. Hı hı. Uğur kekliğe baktığımızda sadece yüksek dağ silsilelerinin bulunduğu Aladağlar'da veya Kaçkar Dağları'nda, biraz da Doğu Anadolu'da bulunduğunu görüyoruz. Öyle piksellerden oluşan haritalar çıkıyor ortaya. Sonra bunun esprisi şu. Biz bu çalışmayı 20 yıl sonra tekrarladığımızda bu piksellerin azalıp çoğaldığını, yani o karelerin arttığını veya azaldığını görebiliyoruz. İşte burada zaten...
Peki hemen araya girmek istiyorum Kerem. Tabii. Sizin bu yaptığınız çalışmayı kıyaslayacak 20 yıl öncesine ait data var mı?
Yok. Doğrudan yapılmış bir atlas çalışması yok.
Maalesef.
Fakat...
Oysa ki ne kadar önemli. Yani mesela İngiltere'de kuşları düzenli izlemek ve saymak mesela tarım politikalarını değiştirmiş bir
Tabii, kesinlikle.
Durum. Yani,
onu hemen kısaca anlatayım. İngiltere'de 1960'tan beri kuş gözlemcilerinin verilerini derleyen bir kuruluş var. Hı hı. Belki de birkaç tane vardı. İşte bu Ornitoloji Vakfı diyebileceğim bir kuruluş. Britanya Ornitoloji Vakfı amatörlerin, bunların bazıları emekliler, belki ev kadınları, öğrenciler kuş gözlemlerinin derliyor. Bunlara bir metodoloji paketi yolluyor. Kuş gözlemcisi o paketi alıyor evine kargoyla, işte postayla. Daha sonra bunu doldurup geri yolluyor. Yani formlar var içinde. Nasıl harita yapması, nasıl kuşları izlemesi gerektiğinde, kaç kere gidecek arazi, iki kere gidecek. Zaten bu vatandaşlık bilimi dediğimiz kendi başına ayrı bir hani.
Sizin çalışmanızda da sanırım önemli bir rol oynadı bu vatandaşlık.
Bizim çalışmamız da tamamen vatandaşlık bilimiydi. Yani ben şahsen herhalde bir kareye ya da iki kareye gittim ama toplam 150 kareden daha fazla yerden veri geldi yani. Bu şekilde İngiltere'de 1960'lar 70, 80, 90, 2000'den itibaren bütün kuşların dağılımları konusunda fikir sahipleri. Çok dikkat ettikleri bir tür var. Ve Avrupa'nın dünyanın en yaygın türlerinden tarla kuşu. İngiltere'de ciddi bir düşüşte. Bir bıldırcın ve üveyik de ciddi düşüşte. Üveyik bayağı endişe kaynağı oldu. Hatta
bunların aslında düşüşü insan hayatının kalitesindeki düşüşe de paralel olduğunu fark ediyorlar. Çünkü tarımda kullanılan zehirler ve yanlış politikalar onların sayısının düşmesinde, yaşam alanlarının yok olmasında da önemli bir etken olan faktörler, insan hayatının kalitesini de düşüren faktörler olarak
yani tabii, çünkü doğal hayatı İngiliz mesela tarım arazilerinde en çok destekleyen şeylerden birinin çit olduğu söyleniyor. Yani tarla aralarında boş araziler. İçinde çalı, çırpı, belki işte Ahmet Dayı ile Mehmet Dayı'nın tarlasının arasındaki taş yığını gibi orada da çitler var. Bizde de çitli alanlar çok. Bu çitler kalkınca ortaya steril bir ekosistem çıkıyor. Bu steril ekosistemde sadece işte ekin türü var. Onun dışında bir şey yok. Ve bunun başka yan etkileri oluyor. Ne oluyor? Mesela hastalıklar daha fazla artabiliyor. Bu dayanıklılık, ekosistemin dayanıklılığı düşüyor. Bir anda bir böcek geliyor, istila ediyor. Hani bütün bunlar için bir tampon bölge oluşturur o çitler her türlü. Çünkü başka oyuncular var orada. O oyuncular bazı şeyleri dengeler. Oyuncu derken türleri kastettim.
Peki Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de sizin yaptığınız çalışmanın sonuçları üzerinden biraz okuma yaparsak nasıl bir tablo gözüküyor?
Bizim çalışmada 3 tane çok çarpıcı bir sonuç çıktı ortaya. Asıl hani o onlardan bahsedeyim. Üç türün daha önce, bu arada Türkiye'de 1960'tan beri bir kuş literatürü var. Yani kapsamlı ve bölgesel, hangi kuş nerede yuvalıyor, bununla ilgili bilgi var. Eskiden güzel 4-5 tane alanda yuvaladığını bildiğimiz kuşların hiç bu 4-5 alanın hiçbirinde artık üremediğini tespit ettik. Biraz bu atlas metodolojisi bunu teyit etti. Aslında konuşuyorduk bunlar herhalde.
Hangi türler var
bunlar? Onlardan bahsedeyim. Çünkü oradan iklime geçeceğim. Biri yaz ördeği. Göksu Deltası'nda son olarak düzenli yuvaladığı yer. Bir dedikoduya göre bu yıl da gene gelmiş olabilir. Doğrudur. Ama en son 2013'e kadar düzenli olarak yuvaladığını söyleyebiliriz. Ve göz göre göre gitti.
Bir parantez açayım. Yaz ördeği avlanan türler arasında ismi geçmiyor değil mi?
Değil, hayır. Koruma altındaydı. Çok uzun zaman. 1996'da bölgede bir 40-45 tane vardı. Bu arada Göksu Deltası Silifke Taşucu'nun yanında. Büyük bir Akdeniz'e bakan deniz deltası. Nehir deltası hem deniz kenarında. 96'da 45 çift vardı. Biz çift olarak söylüyoruz. Yani çift demek işte karı koca, dişi erkek ya da yuva hani. Sonra 2009'du galiba. Orada böyle 5 veya 6 tane olduğundan konuşuldu. Ve niye yok olduğunu da biliyorduk. İlginç bir şekilde bir köyden gelen otlayan ineklerin sazlara girmesi ve yuvaları ezmesiyle alakalı bir konu var. Tek bir faktör değil ama ana faktörlerden biri. Sonra 2013'te ise son çift geldi. Üredi mi? Üredi. Hatta bir kuş gözlemcisi gidip fotoğrafını da çekti o yavrunun. O da bildiğimiz son yavru diye kayıda geçti. Artık 2013'te artık gelmiyor. Gelebilir ileride. Bu bir Orta Doğu türü. Irak'ta var, Mısır'da var. Elbette bir gün gene biraz daha kuzeye gideyim, uygun alanlar var mı diye bakacak. Ama bunlar yoklamalar olacak.
Peki yani, alan duruyor mu esas önemli olan? Bizim alanda sorun durduğu müddetçe aslında.
Alan gitti. Evet. Alanla ilgili çok ilginç bir şey var. İklimle ilgili değil ama söylemeden de edemeyeceğim. Benim bir teorim var bununla ilgili. Orada çeltik tarımı vardı. Çeltik tarımında olunca tabii tarlalara su basılıyor. Bir deltada sünger gibi bir yere su basılınca bütün her tarafta su seviyesi yükseliyor. Dolayısıyla taban suyu yüksekti. O zaman da göl kenarlarındaki yan cepçikler ve yuvalama alanları da vardı. Sonra çileğe geçildi. Çilek de kuru kum isteyen bir bitki. Su seviyesi en az bir 50 santim, 1 metre aşağı çekildi. Ve çilekten sonra o göllerin çevresindeki o ıslak küçük kenarlar kurudu. Kuruyunca çakal daha rahat girdi, inek daha rahat girdi, insan daha rahat girdi. Bu hayvanın yuvalayacağı yer pek kalmadı. O daha önceki gölde biraz daha havuza benzedi. Yani hani tık diye sınırı olan suyun başladı. Öbür türlere geçelim ve konumuza biraz bağlayalım.
Sizin evet çalışmadığı çünkü, önemli türlerden bir tanesi yani, turnalar galiba yine.
Evet, telli turna. Turnayı da söyleyelim çünkü o da önemli bir konu ama asıl soyu tükenen türümüz telli turnayla kadife ördek. Bunların ikisinin soyu uzun zamandır yani tükendiği biliniyor. Bu arada bu hayvanlar Türkiye'de görülebiliyor, hala görülüyorlar. Fakat üreyen nüfus kayboldu. Bu atlas da üreyen kuşlarla ilgiliydi. Çünkü üreme zamanı hayvanların en hassas oldukları, en seçici oldukları dönem. Yani yavrusunu besleyecek, kendisini besleyecek kadar besin var. Fazladan yavrusunu da besleyecek ve bunu panik halde alelacele yapmayacak.
Korunaklı bir alan.
Evet, rahat, keyifli bir şekilde evet, yapacak yani bunu. Hani kimse İstanbul'da yaşayan çoğu insanın bir sabit bir işi var. Evden çıkıyor, nereye gideceğini biliyor. Kuşlar da o koşullarda üremeyi seviyorlar. Yoksa üremiyorlar. Hani sabah çıktığında bugün ne yapacağız acaba? Kağıt mı toplarım? Yoksa bir hamaliye işimi yaparım diye düşünmemesi lazım. Bu kadife ördek Çıldır Gölü, Aktaş Gölü gibi Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde. Şimdi buradan ekolojiye geçelim. Çünkü buradaki konu limnoloji yani göl bilimi. Benim de sevgili hocam Meryem Beklioğlu ODTÜ'de bu konuda benim ufkumu açan kişidir. Meryem'le hala da görüşürüz zaten Doğa Koruma Camiası'nın içinde birisi. Orada şunu görebiliyoruz. Göllere olan etkisi iklim özellikle iklim değişikliğinin çok hızlı ve çok farklı bir şekilde olabiliyor. Ve büyük bir ihtimalle bu kuşları da o etkilemiş olabilir. Bu araştırılan bir konu. Yani kadife ördek niye kayboldu?
Şurada çok hemen altını çizeyim araya girip. Olabilir diyoruz çünkü Türkiye'de gerçekten sahada üretilmiş bilimsel data yok. Yani gözlemler var, deneyimlerden faydalanma durumu var. Ama şu kesinlikle şöyledir diyebileceğimiz rakam neredeyse yok denecek kadar az değil mi?
Evet, çok doğru. Acı şöyle bir tespit oldu gene başka bir bilim adamı, akademisyen bir meslektaşımla diyeyim. Artık bilim adamları tek başına ya da bir öğrencileriyle beraber münferit araştırma yapamıyorlar. Bunun çok değeri kalmadı. Bu noktada bütün araştırmaların çok uzun dönem ve uluslararası veya bölgeler arası işbirlikleriyle olması gerekiyor. O zaman anlamlı olabiliyor. Tek başına Çıldır Gölü'nü izledik 30 yıl. Nasıl izleyebiliriz? Örneğin çamur örneği alabiliriz. İçindeki kil, alüminyum bilmem ne onun miktarına bakarız. Su örneği alabiliriz. İşte tuzluluk, pH, asitlik bunlara bakılabilir. Ama bunu 10 yıl yapmak lazım. Bir de sırf Çıldır Gölü özelinde yapmamak lazım. Belki bütün dünyada benzer bir şey oluyor.
Evet. Belki belli de Çıldır yüksekliklerde. Belli
yani bir tane yapınca anlamı da yok. Kontrol göllerinde de yapmak lazım. Dolayısıyla iş artık yani ülkenin bir bilim politikasına varıyor. Bu tip çalışmaların desteklenmemesi durumunda bunun üniversitelerdeki hocaların inisiyatifiyle olması mümkün değil.
Doğru.
Biraz öyle bir durum var. Yoksa yani kimse boş durmuyor. Doğru, eminim doğru. Çok değerli hocalar var. Tabii. Ama o makalelere ulaşamıyoruz. Çünkü o makaleler o seviyeye gelemiyor. Şimdi Kadife Ördeğe gelirsek yüksek irtifa göllerinde, yüksek irtifa gölü deyince aklınıza şunu koyun. Bir bardağı alalım, göle gidelim, suya batırıp içebilelim. Yani yüksek irtifa gölü bu demek. Karlar yeni erimiş, saf, temiz, ondan sonra göller. Bu göllerin içinde oksijen fazla. Çünkü su hem berrak hem de soğuk. Nasıl Coca-Cola'yı soğuk içeriz? Çünkü içinde gaz çözünür. Sıcak kola da içilmez. Gazı kaçar. Göllerde de aynı şey var. Soğuk havada, soğuk gölde daha fazla oksijen var. Daha fazla böcek var. Ve bu kadife ördek gibi aslında kutuplarda yaşayan bu ördek de buzul devrinden beri Anadolu'da barınmış. Ve bu yüksek irtifa göllerinde yaşar olmuş. Bu gagası da özel dalacak. Böcek larvaları var çamurun içinde. Onlarla beslenecek. Yani konsept bu. Doğru. Şimdi bunu yapamamaya başladı. Niye bilmiyoruz. Acaba bunu mu yapamıyor? Yoksa yuvaladıkları 3-5 tane sazlık var. Oraya yakındaki bir belediye ya da belde dozerle girip yol mu açtı? İnsanlar arabayla gelsin diye. Bunu da tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla bir belirsizlikler var. Fakat şunu biliyoruz. 4-5 alanda yuvaladığı bilinen bu tür şu anda yok ve aranıyor da. Kuzey Doğa evet, Derneği
epeydir arıyor.
Hatta Doğal Hayat Koruma Vakfı WWF Türkiye bir fon ayırdı. Kuzey Doğa bu fonu hak etti, başvurdu. Türkiye'nin canı fonu. Yani 3-4 kurum bir arada işbirliği yapıyor. Aslında önemli bir konu olduğu ortaya çıktı.
Evet.
Terli turnanın durumu biraz farklı.
Biraz, evet.
Ona da geçeyim. Bizim iki turnamız var. Bir turna, bir de terli turna.
Bir de Anadolu Dağ Turnası dediğimiz Anadolu, bir alt tür var değil mi?
Evet, Anadolu Dağ Turnası bizim Türkiye'deki turnanın farklı kuzeydeki turnalardan
Anadolu'ya
farklı.
Göre, Anadolu'ya göre modifiye olmuş hali.
Biraz evet, küçük ufak tefek farkları var. Tam karışık bir konu. Doğa Derneği bayağı bir tanıttı Anadolu Dağ Turnası olarak ve şunu vurguladı, yani bizim turnalarımız aslında kuzeydeki Rusya'daki turnalardan farklı dedi. İkisi karışıyor kışın, sonra ayrılıyorlar. Ama ikisi de var Türkiye'de, bir şeylik var, fark daha var. Bu hayvanlarda bir belki 30-50 çift. Asıl soyu tükenen telli turnada 3-5 çifti. Onun yaşadığı yerde otlatma arttı, insan baskısı arttı, koyunlar girmeye başladı ve Murat Nehri'nin ortasında Muş Bulanık ilçesinde Yoncalı Köyü'nün hemen kuzeyinde Murat Nehri'nin ortasındaki adalarda.
En son görüldüğü yer değil mi aynı zamanda telli turnanın?
Orada da hala gözüküyor, hala ziyaret ediyorlar çünkü bu hayvanın da göç rotası Etiyopya üzerinden, güneyde Etiyopya'dan geliyor ve Orta Asya'ya gidiyor. Biraz Dağıstan bölgesinde de yuvalıyor ama daha çok Orta Asya'ya gidiyor. O rota üzerinde zaten oraya uğruyor. Biraz şöyle bir şey vardır. Hani kuşların dağılım alanları göç rotalarıyla da alakalı. Hani göç rotasında hoşuna giden bir yer olan gördüğü zaman kuş kalmayı dener. Öyle bir şey var. Yani belki de o şekilde keşfetti. Şimdi evet, onun da gitmesinin nedeni biraz daha farklı tabii. Belki iklimin dışında insan baskısı da var. Koyunculuk var. Ama şeye gelirsek veri eksiğimiz çok önemli. Şimdi biz Atlas'ta şurada şu kuş var, şurada şu kuş yok diye bir çalışma yaptık. Bir, bunun ölçeği çok yüksek. Yani 50 kilometre 50 kilometre. Bu ölçeği biraz indirmemiz lazım ki daha fazla kuş gözlemcisi, daha büyük bir projede 10x10 kilometre karelik alanlarda yapılabilir. O zaman 8000 tane kare var Türkiye'de.
Hani 8000 tane insan
var. Yani 8000, 800 bile olsa gene bir örneklenebilir. Evet. Ama ölçek artacağı için daha güzel şeyleri söyleyebiliriz. Daha ileri noktalara varabiliriz. Bir de Avrupa'ya gittiğimizde kuşlarla ilgili bilgiler artık şey değil. Hani şu var şu yok değil. Mesela şuna bakıyorlar. Leyleklerin bu yıl ortalama çıkardıkları yavru sayısı 3,5. Mesela bu iyi bir yıldı bu yıl. Herkes bunu kutluyor. 3,5 olmuş bu yıl, süper. Mesela bir önceki yıl 2 idi. Eyvah, ne olacak bizim leylekler? 2 kurtarmaz bu nüfusu. Hani şey gibi, ekonomi dış borç, iç borç gibi böyle bir giriş çıkışı olan ithalat ihracat dengesi gibi bir şey bu yani. Hani yumurta olacak ki kuş olacak.
Doğru.
Onları saymaya başlamışlar. Bunlar yapılamayacak şeyler de değil. Hele Lenkaç yumurta yaptı. Belki drone'la bile yapılabilir.
Tabii.
Kimseye önermiyorum bu arada. Kimse hani bu radyo konuşmasından drone alıp lelek yuvası üzerine lütfen uçurmasın.
Aynen.
Bir bilimsel bir metot olabilir diye düşünmüştüm.
Ben de bu Anadolu Dağı Turnası çalışmalarının içinde yer almıştım bir miktar. Orada Ferdi ile çalışmıştık. Şöyle bir gerçeklik vardı karşımızda. Sen çok gezdin. Muhtemelen senin de gözüne çarpmıştır. Sağlamasını yapmak istiyorum ya da doğrulamasını. Özellikle bu yükseklerdeki küçük sulak alanlara bağlı olan hayatlar çok çok ciddi bir tehdit altında.
Evet.
Yani mesela bizim o çalışmayı yaptığımız yıllarda Anadolu Dağ Turnası 15 çift kalmıştı ve yok olmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi küçük parçalı bu su kaynaklarına yapılan müdahaleler ya da iklim değişikliği nedeniyle bunların artık durumunun farklılaşması. Zaten çeşitli çalışmalar buzulların da daha yukarılara çekildiğini gösteriyor ve ısınmanın o alanlarda olduğunu görüyorduk biz o yıllardan da canlılar üzerinde. Siz bu taramayı yaparken Türkiye'yi özellikle yükseklerde, alçaklarda, sen çok geziyorsun mesela. Ben 20 tane gölün kuruduğunu öncesi ve sonrasıyla anlatabilirim. Sen neler gördün? Biraz bir sen bize anlatır mısın?
Belki hani senden daha fazla görmemiş de olabilirim ama belki kendi yorumlarımı ekleyebilirim yani bu noktada. Demin konuşuyorduk programdan önce de hani bu iklim değişikliğinde bir hikaye anlatmak özellikle buzullar üzerinden çok kolay ve çok etkileyici. Ya da işte kutup ayısı Kuzey Buz Denizi'nin kenarına yürüyor, patisini kaldırıyor ama basacağı bir buzul yok.
Evet,
o buzula erimiş, onun için o denizin ortasındaki fokların yanına ulaşamıyor.
Ya da ekstrem iklim olayları yaşadığımızda.
Bunları biraz hatırlıyoruz. Hani kimle konuşursak bir iklimin çok hızlı değiştiğini, olmadık zamanlarda don olduğunu, olmadık zamanlarda yağmur olduğunu, işte meyve ağaçlarının çiçeklerinin döküldüğünü görüyoruz hep. Yani bunları şey yapabiliyoruz. Bu göllerle ilgili işte Türkiye'nin hani bilinen gerçeği su kıt. Suyun kıt olduğu dünya ortalamasının altında bir
herkes bunu yağış çoğu insan geliyor. Yanlış biliyor ama evet bu gerçek böyle.
Bir de şunu unutmayalım, Türkiye Kuzey Avrupa'nın çoğundan daha fazla su tüketen bir ülke. Şimdi herkes şunu düşünebilir ama onların iki tane çamaşır makinesi işte şu kadar araba yıkıyorlar bilmem ne. Ama İspanya ve Türkiye istatistik olarak baktığımızda hepsinden neredeyse bir Almanya, Hollanda bölgesi dışında bütün Avrupa'dan daha yoğun su tükettiği ortaya çıkıyor. Bunun nedeni
tarım.
Tarım. Ezine peyniri yediğinizde sütün bir kısmının Ezine'den gelmediğini söyleyebilirim. Çünkü Ezine'de dolaşan süt kamyonları var. 42 plaka. Bunlar Konya'dan sütü getiriyorlar. Bu sütün hikayesi de Konya'daki eskiden hiçbir şekilde sulama yapılmayan alanlarda kuyu suyuyla 120 metreden su çıkarılması ve o alanların sulanarak Mısır gibi son derece fazla su isteyen bir tarım ürününün yetiştirilmesi.
O yüzden Konya'nın altında da su kalmadı. Konya, bir zamanlar altı deniz derlerdi Konya'ya.
Konya müthiş zengin oldu. Müthiş ekonomik olarak belki kalkındı ya da zenginleşti diyeyim. Ama bunun devamı ne olacak yani? Yakında şimdi oraları terk edildiğinde oranın restorasyonu ya da oraya geri dönüş nasıl olabilir bilemiyorum. Şimdi bu iklimle
onun hesaplamasını yapmıştık biz sanırım. 30 yılda evet, kuruttuk Tuz Gölü'nü. 30 yılda da en az 30 yılda kendine gelirse, kendi bu haline bırakırsak diye bir hesabımız vardı ama.
Ya şimdi böyle iklim değişikliğiyle böyle belli kotalarda mesela yağış miktarı azalıyor, dengesi azalıyor, buharlaşma artıyor falan gibi şeyler galiba istatistikler var.
Evet.
Fakat bunu biz hissedemiyoruz. Çünkü bizim şu anda sahada oynadığımız alanda o kadar çok başka etken yaratıyoruz ki. Su çekme, İnsan su yapma, eliyle, baraj koyma. Evet. Ona elektrik üretme için ya da sulama için. Hani devamlı zaten müdahale var. Onun için Hani normal akan barajlarımız olsa gideceğiz ölçeceğiz ya da nehirlerimiz
bunun
olsa.
Sanırım hayata en güzel etkilerini görebileceğimiz iki alan, sen de yakından biliyorsundur bunları. Biri Burdur Gölü. Yılda yaklaşık 3 milyar damacana su buharlaşıyor orada ama su girişi evet. yok göle. Ve gölün ne hale geldiğini görüyoruz. Kuşların sayısı çok azaldı ve artık iklim olarak dengeleyici özelliğini yitirmeye başladı göl. Erken donlar nedeniyle elma mesela bölgenin önemli bir ürünüyken artık yetişemez hale gelmiş durumda. Bir de elmalı var mesela aynı şekilde. Çok iyi bildiğin senin de.
Evet, yani karışıyor. Bu iklim meselesi çok zorlandığımız bir mesele. Yani çok fazla ortada aktör var ve iklimle ilgili bir şeyler yani söyleniyor. Ama ben ekolojide mesela bunun doğrudan hani o kadar başka faktörler var ki hani bağlayamıyorum doğrudan. Bağlayabildiğim birkaç konu var. İşte yüksek irtifa göllerinde bunlar çok rahat görülüyor.
Kelebeklerde görüyorsunuz.
Zaten kelebeklerde duyuyorum evet. Hani ben çok anlamıyorum aslında kelebeklerden. apayrı bir branş bu. Ama kelebekçi ve kelebek gözlemcisi, araştırmacısı arkadaşlarım çok hızlı tepki verdiklerini söylüyor. Dolayısıyla biraz bizim izlememiz ve veri toplamamız herhalde gerekiyor. Ne oldu ne bitti diye. Nasıl etkileri olabilir? Bir de kutup ayısının buzul bulamaması hikayesi çok basit ve anlaşılır bir hikaye. Ama onun gene anlaşılabilir. En azından belli kimseler, kitlelerin anlayabileceği başka ekolojik hikayeler var. İşte anlattığım gibi hani Coca-Cola örneğinde su soğuk olduğu zaman daha fazla oksijen çözülür. Bu asitliğini arttırır, işte azaltır. Toprağın içindeki bir şeyler artar, böcekler azalır. Hani bu denge ne tarafa doğru gidiyor, neyi bozuyor onu da bir görmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. Fakat benim anladığım doğal kaynaklarda bir artık marj bırakmamız lazım. Hepsini kendimiz için sömürmemek daha mantıklı gibi geliyor. Bir noktada artık belli kotalar koymamız lazım ki iklim değişikliği nedeniyle olacak olumsuz etkileri biraz şey yapabilelim.
Yani bunun diğer kelime anlamı açgözlülüğümüzü biraz bastırmamız lazım ve bütün faturayı da doğaya yüklememek gerekiyor.
Evet.
Bugünlük programımızın sonuna geldik ama aslında daha konuşacak çok şey vardı. Seni yeniden tekrar başka bir programımıza daha konuk etmek durumunda kalacağız Kerem.
Tabii büyük bir keyifle.
Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Bu arada herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlamış olalım bu vesileyle. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
İklim için bir iklim adaleti güncesi.
Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması.
Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.